Ayrım 3. Sayfa 29. 3. Birinci Dünya Savaşı. Düğünlerden dernekleri. Kadıoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nın batıda yarattığı kadını anlatırken şöyle yazıyor. Savaş, üst ve orta sınıf genç kızlarını ayrıcalıklı konumlarından çekip çıkarmıştır. Genç kızlar şimdi zamanlarını müzik ve resim gibi uğraşlarla geçirmemekte, tersine sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapmaktadırlar. Üst sınıf kızlarının şımarmaya vakti yoktur artık. Matmazeller ve üst sınıf kızları şimdi aynı ilkeler için ve aynı koşullar altında savaşın vermektedirler. İşin ilginç yanı genç kızların bu yeni durumlarına mutluluk duymalarıdır. Birinci Dünya Savaşı ile yeni bir kadın tipi doğmaya başlamıştır. Bunlar genellikle yalnız yaşayan, ekonomik özgürlüğüne sahip ve de aile sorumluluğunu tek başına üstlenmiş olan genç kadın ve kızlardır. Süheyla Kadıoğlu, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 18. Batı'daki bu gelişmenin Türkiye'li kadını da etkilediği ortadadır. İktam gazetesinin 1920 yılında Kadınları Çalıştırma Cemiyeti vesilesiyle yaptığı bir haberde Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki kadınların durumu hakkında şunlar yazılıyor. Harbin yarattığı zaruret ve ihtiyaç nedeniyle kadınlarımız da diğer Batı kadınları gibi çalışma hayatına atılmaya mecbur olmuşlar ve bu alanda son derece teşekküre değer kabiliyetler ve liyakatler göstermişlerdi. O zamanlarda hemen her sınıf vazifede kadınlarımızı görmek mümkündü. Postanede, maliyede, belediyede ve benzeri. Diğer taraftan da Hilal-i Ahmer, Esirgeme Derneği, Kadınları Çalıştırma Cemiyet ve Müesseselerinin mahalline hasredilmiş, himayesi çok desteğe muhtaç annelerimizin, hemşirelerimizin tek teselli ve geçim kaynağını teşkil ediyordu. Birçok senedir idaremizin her şubesinde ortaya çıkan buhran ve karışıklıktan en önce kadınlarımız etkilenmeye başladı. Devlet daireleri bütçelerini dengelemeye çalışırken ilk defa kadınlarımızı kapı dışarı etti. Belediyeden, maliyeden çıkarılan hanımlarımız yerleştirilecek yerler kısmen bulunabilmişse de kısmen de tayin edilmemiştir. Bu üzücü durum yetmiyormuş gibi İKDAM sayı 8313 64920 sayfa 3. Bu dönemin kadın eylemcisi olarak Nezihe Muhittin'in tanıklıkları aydınlatıcıdır. O, çalıştığı ve çalışmalarına tanık olduğu dernekleri, bunlarda görev alanları anlatırken şöyle diyor. Evvelce yalnız kına gecelerinde, düğünlerde, tandır sefalarında ve özel toplantılarda birleşen Türk hanımları, artık genel çıkarlara yarayan derneklerin çatısı altında toplanabiliyorlar ve isimleri başlı başına anlam ve kişilik ifade edebiliyordu. Ayşegül Baykan ve Selma Ötüş, Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 107. 1919 ilkbaharında İstanbul'da kadınlar hakkında gözlemlerde bulunan bir Fransız kadınının, Fransa'daki bir gazetede yayımlanan ve Türk basını tarafından iktibas edilen yazısı, İstanbul kadınlığının gösterdiği aşama açısından aydınlatıcıdır. Artık binbir gece memleketinden uzak bulunuyoruz denilen yazıda, özellikle kız öğretmen okulu izlenimlerine dayanılmaktadır. Bu okulda Avrupa'daki öğretimin uygulandığı, Türk kızlarının çok yetenekli olduğu, çarşafların altına giydikleriyle modayı da izledikleri, çok iyi el işi yaptıkları, keman çaldıkları anlatılarak çok evliliğin de hemen hemen kalktığı, Türk erkeklerinin tamamına yakının tek eşli olduğu ve eşlerine her türlü serbestliği tanıdıkları ifade edilmektedir. Türk kadınlarının yaşayışlarında birkaç seneden beri büyük bir tekamül olduğu şüphesizdir. Türk kadınları yüksek fikri seviyeleriyle kadınlar arasında gerçek bir devrim yapmıştır. Türk kadınları artık asırlarca yaşadıkları kapalı hayattan çıkmışlardır. Yazıda asıl dikkati çeken yargılar şöyledir. Bu tekamül daha ziyade gelişecek ve bütün İslam alemi üzerinde pek büyük bir etki yapacaktır. Feminizm dünyanın her yanında gelişiyor fakat hiçbir yerde Türkiye'de olduğu kadar büyük bir netice vermeyecektir. Sultan Abdülhamit zamanında Türkiye'ye hasta adam ismi verilmişti. Türkiye hiç bugünkü kadar hasta olmamıştır. Enver Paşa, Talat Paşa ve arkadaşları memleketi Almanya'nın kolları arasına atarak uçuruma sevk etmişlerdir. Mamafi, Türkiye'nin doğrulması muhtemeldir. Bu hususta kadınlar arasındaki inkılap ve tekamül büyük bir tesir yapacaktır. Vakit, sayı 574, 2 Haziran 1919, sayfa 2, Türk Kadınlığı. Gazete bu saptamaları oldukça hakikate yakın görmektedir. Mütareke öncesinde ve mütarekede kadınlık hakkında en çok yayın yapan gazetelerden Ati, 11 Şubat 1919'da ileri olarak yayınına devam etmiştir. Gazetesinde Supi Nuri, Kadınlarımıza Hürmet başlıklı bir yazısında, zavallı ve bedbaht kadınlarımız cephe gerisinde her türlü yalnızlığa, sefalete, sıkıntılara rağmen bir taraftan gelecek neslin terbiyesine kendini adıyor, diğer taraftan topraklarımızı ekerek hepimizi muhakkak bir açlıktan kurtarıyordu dedikten sonra, bu savaşın kadınları toplumsal hayata bir erkek gibi karıştırdığına, erkeklerin yerine kısmen kadınların geçtiğine değiniyor. Şehirlerimizde kadınlar olabildiği kadar erkeklerin yerine geçerek dükkanlarda, fabrikalarda, belediye işlerinde, ticari müesseselerde, hatta hükümet dairelerinde toplumsal hayatımızı idare ettiler. Bütün harp senelerinde teşekküre değer bir şekilde her türlü engele rağmen kızlarımız mekteplerine devam ettiler. Ortaokul ve lise tahsili gören kızlarımızın adedi binleri geçti. Yüksek tahsil takip edenlerin toplamı da memnunluk veren bir derecede ilerledi. İleri Sayı 460, 18-4-1919, sayfa 1'den, Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 86. Aynı yazara göre savaş yıllarında kadınlar erkekleri oranla daha büyük bir değişiklik göstermiştir. Kentli kadınların eğitim düzeyi yükselmiş, çalışmaya başlamaları ile giyimleri ve yaşam tarzları da değişmiştir. İleri, sayı 1805, 11-2-1923'ten. Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 87. 4. Mütarekede Kadınlık Hayatı. Mütareke dönemi gazetelerinde nisaiyat ya da aynı anlama gelmek üzere kadın hayatı köşelerine rastlanmaktadır. Ati, Avrupa'da kadın hakları mücadelesinin geliştiğini, Türkiye'de de bunun etkilerinin görüldüğünü, kadınla erkek arasındaki farkların kalkmakta olduğunu yazarak gençliğin atisi, gençliğin geleceği gibi kadınların atisi köşesini açmıştır. Her cumartesi yayımlanacağı bildirilen bu köşeye doğrudan doğruya kadınların yazarak isteklerini, projelerini anlatabilecekleri, eğer gönderilen yazılar haftada bir güne sığmazsa bunu her gün yayımlayacaklarını belirtmiştir. Zamanda Bahattin Tevfik Nisaiyat köşesinde yayımlanan bir yazısında dünyanın ve Türkiye'nin bir kadın devrimi geçirmekte olduğunu, buna karşı koymak isteyen taassuba rağmen hayatın gereklerinden doğduğu için devrimin devam ettiğini yazarak, düşünce ve duygularımızı değiştirmemiz gerekir. Bu yenilik fikri ne kadar kapsamlı bir şekil alırsa vücuda gelen inkılap da o kadar kuvvetli ve kapsamlı olur demektedir. Yazıda şu ilginç saptamalar yer almaktadır. Kadın üniversite dershanelerine, dairelerin katipliğine atılmışsa bunu oraya atan kuvvet ne basının makaleleri ne konferansçıların sözleri olmayıp yalnız hayatın kesin ve şiddetli zorunluluklarıdır. Kim ne derse desin, kadınlar 100 yılın gösterdiği ihtiyaçla toplumsal durumlarını değiştireceklerdir. Özetle biz bütün varlığımızla inanıyoruz ki eğer kadınlarımız asri ve medeni hayat şartlarına haiz olurlarsa bu sonuç yalnız memleketin selameti ve saadetini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün İslam dünyasının da takdir ve sevgisini toplamamıza da bir vesile olacaktır. Bahattin Tevfik, Memlekette Kadın İnkılabı, Zaman, Sayı 81, 1-5-1919, Sayfa 3. Ati, sayı 358, 5-1-1919, sayfa 4, Kadınlığın Atisi. Yaprak Zihnioğlu'nun araştırmasına göre 1918'den itibaren Ati'de Fatma Ali'ye birkaç makalesiyle görünmüştür. Emine Samiye'nin yazıları da bu gazetede okura ulaşmıştır. Nezihe Muhit'in ise 5 siyasi makale, 1 öykü ve 1 edebiyat eleştirisi yayımlamıştır. Kürsi-i Ati'ye gelen yazılar artınca Kadınlığın Atisi sayfası açılmıştır. Kadınsız İnkılap, sayfa 85. Yakup Kadri 1921 yılında yayımlanan bir yazısında 10 yıl sonra İstanbul'a dönen bir madama kadınlardaki değişimi nasıl buldunuz diye sorduğunu, ne gibi yanıtına karşılık onların 10 yıl önce olmayan şu işleri yaptıklarını anlatıyor. Yüzlerini açmak, sokağa manto ile çıkmak, yalnız başlarına istedikleri yere gitmek, erkeklerle birlikte tiyatrolara gidebilmek, memleketi işlerine karışmak, hayır derneklerinde çalışmak, dairelerde memurluk, ticarethanelerde katiplik, satıcılık yapabilmek, 100 bin kişilik siyasi mitinglerde konuşabilmek, muhatabına göre ise bunlar savaş nedeniyle olan zorunlu gelişmelerdir fakat yetersizdirler. Yakup Kadri, Kadınların Terakkisi, İkdam, sayı 8562, 12-1-1921, sayfa 2. Savaş yıllarında Türkiye'yi kendisi gibi gazeteci olan eşiyle birlikte ziyaret eden L'Humanité gazetesi yazarlarından Magdalena Marx da zaman zaman Türk basını tarafından da verilen yazılarında Türklerin uğradığı zulüm ve içinde bulundukları sefaleti, bu arada kadınların çektiklerini anlatmıştır. Bu yazılar Ege bölgesinde zulüm ve haksızlıklardan kaçarak İstanbul'da duvar diplerine sığınan yarım milyon Türk'ün acılarını Fransız kamuoyuna duyurmada etkili olmuştur. Son mektuplarından biri Türk kadınındaki ilerleme, uyanış eserlerini ve her türlü himayeden yoksun bu kadının nasıl yetenekli olduğunu incelemektedir. Türk kadınlığının hürriyeti savaşın çıktığı tarihten başlamıştır. Çok evlilik, harem artık yok. İktisat geleneği altüst etti. Kızlar artık üniversiteye girebiliyor, devlet memurluğuna girebiliyor. Ancak ücretleri Fransa'da olduğu gibi erkeklerden düşük. Hakimiyeti Milliye, sayı 500, 7-5-1922, sayfa 2. Diğer yansımaları, Hakimiyeti Milliye, 14-12-1921, Açık Söz, 12-2-1922, Yeni Gün, 13-2-1922. Türkiye'de kadınların basın hayatına atılmaları da 2. Meşrutiyet yıllarında gerçekleşebilmiştir. Kadınlar için yayımlanan gazetelerin tarihi ise daha eskidir. 2. Abdülhamit döneminde kadınlar için 10 gazete ve dergi yayımlanırken 2. Meşrutiyet'te bunların sayısı 16'ya çıkmıştır. Mütareke döneminde gazeteci ve dergicilik yapan, makaleleri yayımlanan kadınlar daha önceki dönemlerde yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da ilk sayısı 6 Mart 1919'da yayımlanan haftalık büyük mecmuanın imtiyaz sahibi Sabiha Zekeriya idi. Ancak gazetenin ilk sayısındaki yazarların tümü erkektir. 13 Mart 1919 tarihli ikinci sayısında yazar olarak Sabiha Zekeriya'dan başka Müfide Ferit'in de imzası vardır. Bu derginin 24 Nisan 1919 tarihli 6. sayısında Halide Edip'in de bir yazısı görülüyor. Derginin imtiyaz sahipliği 28 Mayıs 1919 tarihli 8. sayısında M. Zekeriya'ya geçmiştir. 1919 yılında İstanbul'da yayımlanan Ahlaki, İçtimai, Edebi Mecmua Genç Kadın'ın müdürü Fatma Fuat'tır. İlk sayısı 4 Ocak 1919 tarihini taşıyan derginin Mesleğimiz, Politikamız başlıklı yazısında kadınların şimdiye kadar ihmal edildiği, birkaç yıldır bir kadınlık meselesi çıkarılmış ise de bu konuyu ele alanların Avrupa'daki feminizm akımını taklide kalkışarak yanlış yola gittikleri, Türk kadınının kendine özgü özellikleri olması gerektiği anlatılmaktadır. Halide Nusret Kazımi, Zavallı Gençlerimiz başlıklı yazısında devlet dairelerinde İslam kadınlarının işlerine ilgisiz kalıp Rum kadınlarının işlerini gören genç memurları eleştirmektedir. Genç Kadın, sayı 1, 4-1-1919. 8. sayıda çok evliliğe karşı çıkılmaktadır. Asri Kadınlar Cemiyeti adına umumi katip Halide Esat'ın genç kadına mektubu ve buna verilen yanıt ilgi çeken yazılar arasındadır. Genç Kadın, sayı 8, 14-1919. Seda Simavi'nin yayımladığı Hanım dergisi 1921'de yayımlanmıştır ve elde yalnızca 2 sayısı vardır. Zekai Güner, Orhan Kabataş, Milli Mücadele Dönemi Beyanname Babasını, sayfa 336. Sedat Simavi'nin imtiyaz sahibi olduğu başka bir dergi de İnci'dir. Kadınlığa ait bir cümle nazari ve ilmi meselelerden bahseder resimli kadın ve salon mecmuası İnci. 1919-1923 arasında çıkmıştır. Güner Kabataş, Milli Mücadele Dönemi, sayfa 340. Halide Edip Adıvar'ın fahri başyazarı olduğu Musavver Çöl dergisinin 1917-1919 yıllarında yayın yaptığı belirtilmektedir. Güner Kabataş, Milli Mücadele Dönemi, sayfa 352. Muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu da İstanbul'da 1918-1919'da 15 günlük Türk Kadını adlı bir gazete çıkarmıştır. Güner Kabataş, Milli Mücadele Dönemi, sayfa 367. Derginin 21 sayısı vardır. Giresun'da ilk sayısı 1918 Nisan'ında yayımlanmaya başlayan ve ara sıra kapanan ancak Kurtuluş Savaşı yıllarının sonuna kadar çıkabilen Işık dergisinin son zamanlarında yazı işleri müdürlüğünü bir kadın yapmıştır. Sahipliğini dava vekili Cemil Ragıp'ın üstlendiği Yeni Giresun gazetesinin yazı işleri müdürü de Giresun savcısı Cemil Bey'in eşi Uşakizade Hayrünnisa Hanım'dır. Coşar, Küçük Oda siyasi olduğu kadar edebi konuların da tartışıldığı bir forum haline almıştı. Kadın başyazar Işık'a dört elle sarılmıştı diye yazıyor. Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele Basını, sayfa 228-238. Kitaba konulan başlık klişesinde Hayrünnisa adına rastlanmamakta, imtiyaz sahibi ve müdürü dava vekili Cemil adı okunmaktadır. Mütareke başlangıcına gelindiğinde Türkiye'de bir kadın kütüphanesi oluşturacak kadar kadın eserleri bulunduğu anlaşılıyor. Örnek olarak haftalık gazetedeki bir kitap ilanı gösterilebilir. Dünkü, bugünkü ve yarınki kadın. Bu nam altında faydalı bir eser neşredilmiştir. Kadınlarımıza tavsiye ederiz. Fiyatı 7,5 kuruştur. Haftalık gazete sayı 17, 13-10-1918, sayfa 12. 5. Dünyadaki gelişmeleri izleyen bir kadınlık. Bu dönemde batıdaki kadın hareketlerinin Türkiye aydın kadınları tarafından izlendiği anlaşılmaktadır. Meşrutiyet döneminde olduğu gibi mütarekede de basın aracılığıyla dünya kadın hareketi öğrenilmiş, onların deneyimlerinden Türkiye kadınları için dersler çıkarılmıştır. Bu yayınlar Osmanlı Devleti'nde kadınların toplumdaki yeri ve görevlerinin ne olması gerektiği konusunda yeni düşüncelerin doğmasına neden olmuştur. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 55. Mütarekede Türk gazeteleri Avrupa ve Amerika'daki kadın hakları mücadelesine haber veriyorlardı. Batı kadınları 20. yüzyılın başından beri oy hakkına sahip olabilmek için mitingler, grevler, yürüyüşler düzenliyorlardı. Bunun için hapisliğe kadar varan çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyorlardı. Süheyla Kadıoğlu, sayfa 20. Ancak haklarını alma konusunda adım adım ilerliyorlardı. Tutuculuğu ile tanınan İngiltere'de hükümet tarafından aday gösterilen Lady Astor'un 14.495 oy alarak avam kamarasına girebilen ilk kadın olduğu, İngiltere'nin sonunda kadınlara siyasi haklarını vermek zorunda kaldığı haber verilmektedir. Yeni Gün, Halide Edip'in de yakında 1919 sonbaharında yapılan seçimde ikinci seçmenler tarafından verilen 10 oy almasının artık her tarafta kadınların haklarını almaya başladığının bir işareti saymıştır. Yeni Gün, sayı 256, 2-12-1919, sayfa 3, Kadın Mebuslar. Savaş sonrasında dünyadaki önemli gelişmelerden birinin de kadın haklarındaki değişiklik olduğuna değinen Yeni Gazete, kadınların savaş olmasaydı 50 yılda elde edemeyecekleri hakları savaştan sonra bir zorlukla karşılaşmadan elde edebildiklerini yazmıştır. Buna örnek olarak gazete, kadınların Paris Barış Konferansı'na katılma isteklerinin kabul edilmesini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın başkanlığında toplanan Milletler Cemiyeti Komisyonu'na Uluslararası Kadınlar Meclisi'nden bir kurul katılarak kadınların isteklerini dile getirmiştir. Kadın cemiyeti şu isteklerde bulunmaktadır. 1. Milletler Cemiyeti tarafından kurulan komitelere kadınların da erkekler derecesinde seçme ve atanma hakkına sahip olması. 2. Milletler Cemiyeti'ne katılacak hükümetlerin genç kızların ifali ve fuhuşa teşvikini yasaklayacak yasalar çıkarması. 3. Kadınların seçim hakkının esas Milletler Cemiyeti'nce onaylanması. 4. Milletler Cemiyeti'ne dair hükümetlerin eğitim usulünü ve amacını tespit ve Milletler Cemiyeti amacına uygun ruh ve anlayış ile uzlaştırmak ve Uluslararası Sağlık Koruma Teşkilatı kurulması. Yeni Gazete, sayı 1699-135, 15-4-1919, sayfa 1, Sulh Konferansı'nda Kadınlar. İktidar başyazarı İsviçre'nin Zürih kentinden gönderdiği yazılarda batıdaki kadın hareketleri ve isteklerini haber vererek Türkiye'nin bunları örnek almasını istiyordu. Örneğin bir yazısında Cenevre'de son yıllarda kurulan Kadın İçtimaiyatı Tahsil Mektebi'nin 6 aylık programının içeriğini aktarmaktadır. Yazıda, "Biz bu programın aynen kabul edilmesi iddiasında değiliz. Bize örnek olmasını istiyoruz." denilmektedir. Programda sosyoloji, hukuk, iktisat, ev ve el işleri, ticaret, sağlık, daktilografi gibi konularda 23 madde verilmektedir. İktam, sayı 8433, 17-8-1920, sayfa 1, Kadınlığın Tekamülü. Ahmet Hidayet, Osmanlı Devleti'nde kadının durumu ile Avrupa'daki durum ve gelişmeler hakkında dikkate değer bazı saptamalarda bulunuyor. Yazıya göre Osmanlı Devleti'nde bir aristokrasi olmamıştır. Vücutça güzel Çerkes kadınları zekasına ve kültürüne bakılmaksızın saraylara satılmıştır. Ancak Avrupa'nın etkisiyle saraylı kadın zümresi çeşitlenmiştir. Bunlar Avrupa edebiyatını okumaya başlamışlardır. Anadolu kadını ise tek bir sınıftan, cahil kadınlardan oluşmaktadır. Ahmet Hidayet, Harpte ve İstikbalde Türk Kadını, Yeni Gazete, sayı 1659-25, 5-3-1919, sayfa 2. 6. Türkiye'de Kadın Manzaraları. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk kadınlığının omuzlarında ne büyük bir yük bulunduğunu kavrayabilmek için Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpların dehşetini rakamlarla ifade etmekte yarar vardır. Yaralananların ve hastalanan askerlerin toplam sayısı 3.059.200. Bunlardan tedavi edilebilenlerin toplamı 2.107.841. Şehitlerin ve hastanelerde ölenlerin toplamı 501.091. Sakat kalanların toplamı 891.364'tür. Tevhid-i Efkar 15-12-1921. İktam da Birinci Dünya Savaşı'nın maliyeti ile ilgili bir liste yayımlamıştır. Buna göre 2.850.000 ere ulaşan ordunun 1.000.000 mensubu mahvolmuştur. İktam 15-2-1922, Açık Söz 22-2-1922. Ölenlerin sayısı 501.000 kişidir. Gottfried Cheschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Cilt 1, sayfa 174. İstatistik çalışmaları Ağustos 1922'de sonuçlanmıştır. Buna göre 1914'teki seferberlik başlangıcında 150 bin kişilik bir kuvvet vardır. Seferberlik ilan edildikten sonra ise 1 milyon 920 bin kişi toplanmıştır. Savaş sırasında en yüksek mevcut 2 milyon 850 bin kişiye çıkmıştır. Asker ve subay olarak adları belli şehitlerin toplamı 50 bindir. Yaralanma sonucu ölenlerin toplamı da 35 bindir. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bini bulmaktadır. Adları belirlenememiş şehitlerin toplamı 325 bindir. 400 bin kişinin yaralandığı savaşlarda kayıp, esir, hasta ve firar toplamı 1 milyon 65 bindir. Ateşkes başlangıcında devletin elinde 560 bin asker bulunmaktaydı. Trakya ve İzmir hariç kaybedilen arazi toplamı 1 milyon 600 bin kilometre karedir. Para olarak da savaş yarım milyar Osmanlı lirasına mal olmuştur. Akşam 12-8-1922. Savaşın dünyaya neye mal olduğu ile ilgili o günlerde yayımlanan bir istatistik ise şöyledir. 10 milyon ölüm, 14 milyon yaralı, 6 milyon ağır hasta, 6 milyon kayıp olmak üzere insan kaybı 36 milyondur. Savaşın maliyeti ise 2700 milyon altındır. Yeni Gün 29-12-1921, Açık Söz 3-1-1922. Savaşın öteki ülkelerde ve Türkiye'de bütün bu kayıpların en çok kadın nüfusunu etkilediği bir gerçektir. En büyük acıları çeşitli biçimlerde onlar çekmişlerdir. Savaş sonunda Orta Avrupa ülkeleri matem içindedir. Her yerde siyah giysiler içinde kadınlar, erkekler ve çocuklar dolaşmaktadır. Çok sayıda dul kadın ortada kalmıştır. Süheyla Kadıoğlu, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 88. Yakup Kadri cephede vurulan garip erin ardından hiç değilse 3-4 kadın birden yaralanıyor diye yazmıştır. İktam, sayı 8662, 24-4-1921, sayfa 2. Birinci Dünya Savaşı içinde kadınların durumu hakkında Halide Edip Adıvar'ın şu saptaması önemlidir. Anadolu hattında İzmit'ten öteye bu ilk seyahatim. Etrafıma büyük bir merak ve alaka ile bakıyorum. Bu birinci sefer askeri harekat ve nakliyata ilk görüşümdü. Eskişehir'den Konya'ya uzanan çıplak sarı saha çok sıcaktı. Trenin Konya civarında bir istasyonda 2 saatten fazla kalmasından faydalanarak oracıktaki bir küçük köyü gezdik. Bu 25 haneli köycükte hemen hiç erkek yoktu. İhtiyar kadınlar kapıların önünde elleri şakaklarında oturmuş düşünüyor, çocuklar sokaklarda oynuyor, bir genç kadın grubu da omuzlarında çapalarıyla tarladan dönüyorlardı. Kadınların yalnızlığı, tozun, sıcağın sıkıntısı tarif edilmez bir hatıradır. Tarladan dönen kadınlar tozlu köy sokağında çömeldiler. Hepsi birer birer kocaların adını söylerken birdenbire hıçkırarak ağlıyorlardı. Henüz harbin 2. yılındaydık. Fakat bu kendi hallerine terk edilmiş kadınların takati tükenmiş, harbin ne zaman sona ereceğini soruyorlardı. Bunlar sadece cephedeki sevgililerini düşünmekle kalmıyorlardı. Bütün Türkiye'yi ve orduyu doyurmak vazifesi Anadolu kadınlarının omuzlarına yüklenmişti. Herhalde bu zavallı kadınlar bir hayli yıl daha bu yükü taşıyacaklardı ve zavallıların pek azı dünya gözüyle kocalarını veya oğullarını görebileceklerdi. Halide Edip, Harpte Anadolu Kadınları, 1955'ten yakın tarihimiz, cilt 2, sayfa 303. Yazarın işaret ettiği kadınlar üzerindeki bu ağır yük ağırlaşarak 1918'e kadar 2 yıl daha sürmüştür. Kurtuluş Savaşı ile yeni bir yokluk ve mihnet dönemi başlamaktaydı. Ruşen Eşref Ünaydın 25 Ekim 1919 günü Sivas'ta Mustafa Kemal'le yaptığı bir görüşmede ona Sivas'a gelirken yolda gördüklerini şöyle anlatıyor. Anadolu'nun hayli yerlerinden geçtik. İşlenmemişti, yolları haraptı. Çuval giyen kadınlar gördük ki kıyafetlerinde cinslerinin zarafetinden eser yoktu. Belinden aşağısı çıplak, şiş karınlı, sıska çocuklar gördük ki havuç sapları kemiriyorlardı. Peştemal eskilerine sarılmış kız çocukları sabah ayazında titreşiyorlardı. Ruşen Eşref bu sefalet tablolarını dış bir kuvvet yardım etmezse kendimizi bu girdaptan nasıl çıkarabileceğiz sorusuyla tamamlamıştır. Tasviri Efkar, 29 Kasım 1919'dan Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 4, sayfa 382. İnci Engin'in edebiyat eserlerinden aktardığı bilgilere göre, İstanbul'un Türk semtlerinde yoksul ve kimsesiz kadınlar arasında yoksulluk son dereceye ulaşmıştır. Bunlar hayatlarını nasıl kazanacaklarını da bilememektedirler. Ellerindeki değerli eşyayı veya göz nuru dökerek işledikleri örtüleri yok pahasına satmaktadırlar. Satma işinin de acemisidirler. Alıcılar da işgal ordusunun mensuplarıdır. Bir kısmı dilenciliğe kadar düşmüştür. İnci Engin'in edebiyatımıza akisleriyle milli mücadelede Türk kadını, milli mücadelede Türk kadını, sayfa 104.